olacak sizler için. Davetimiz kabul etti geldi. Ben kısa kesiyorum. Kendisine bırakıyorum. Konuşmasın.
Merhaba, hoş geldiniz. Her sene bir kere okulunuza gelebiliyorum. Şanslıyım. Geçen sene Volkan davet etmişti. Geçen seneydi değil mi o? Tam bu zamanlar mıydı yine?
Neredesin?
Evet. Çok da sevdiğim bir yer. Gelmeyi de çok seviyorum. Sizlerle karşılaşmak da çok bana iyi geliyor. Ben bu okuldan değilim ama sana da söylemiştim. Babam bu okuldan, mimarlık bölümünden. Çok eski zamanlardan. 1960'larda mezun olmuş. Bu seride galiba sanatçılar gelip biraz kendi pratiklerinden bahsediyorlar. Ben de bu yönde bir prezentasyon hazırladım size. Çok başlara gitmeden, üniversiteye falan gitmeden, belki master'da başlayabilirim. 1995 senesinde master'ıma başladım. 1998'de mezun oldum. New York'ta ben başladığımda ismi New School for Social Research olan ama daha sonra New School University'ye değiştirdiler ismini. O for Social Research falan da esasında bu okulun kökleri biraz Avrupa'ya dayanıyor. Avrupa'dan Nazi rejiminden kaçan Musevi entelektüellerin çok aktif olarak kurulmasında ve gelişmesinde rol oynadığı bir okul. Yani bu Social Research esasında Frankfurt okuluyla falan bir bağını kuruyor. Daha sonra Amerika'da neoliberal, daha sağın daha da güçlenmesinden sonra belki bu ismi yeteri kadar ya da belki o sol tandansını, sola olan göz kırpışından dolayı bu ismi değiştirdiler. New School University oldu artık ismi. Orada Media Studies üzerine master yaptım. Media Studies programı esasında çok kendine özgün bir program. Yani bir klasik bir sinema master programı değil. Klasik bir sanat tarihi de değil. Ama hepsinin esasında biraz daha deneysel bir program. Teoriyle pratiğin birlikte öğretildiği bir program, çalışıldığı bir program. Burada 3 tane opsiyonunuz oluyor sizin. Teori dersleri genelde çoğunlukla seçebildiğiniz ama belli bir ağırlığın teori derslerinden oluşması gerekiyor. Onun dışında pratik, prodüksiyon dersleri de video seçebiliyorsunuz, film seçebiliyorsunuz ve fotoğraf seçebiliyorsunuz. Bunun içinde ses seçenler de oldu. Yani kendi içinde de esasında oldukça esnek bir program. Ben film seçtim ve ilk prodüksiyonlarımı hep film malzemesiyle yaptım. Yani 16 milimetre filmler çekerek ilk iki filmimi, yani eski usul flatbed deriz, tam aşağı yukarı bu büyüklükte bir masaya oturursunuz, belki bilenleriniz vardır, çift ekran vardır, filmi böyle bir yoldan geçirirsiniz, o filmi ekranlarda görürsünüz, kesersiniz, yapıştırırsınız, makaralar, ondan sonra bin dediğimiz şeyler vardır, şimdi esasında dijital montaj şeylerinde de kullanılan bin deniyor hala, ama bin esasında o içine filmleri yerleştirdiğimiz ve organize olduğumuz kutulardı bizim. Herkesin böyle 15 tane bini vardır. Girersiniz, rezervasyon yaparsınız. 3'er saniye bloklar halinde. Bazen arkadaşınıza sizin için yapmasını rica edersiniz. Çünkü 3 saatte pek ilerleyemezsiniz. Çok emek yoğun bir iştir. Bilenleriniz vardır belki. Bunlarla başladım. Daha en baştan ama ben film okurken de, yani film yaparken de böyle klasik hikaye anlatan filmlere hiçbir zaman o yöne gitmeyeceğimi aşağı yukarı biliyordum. Yani daha çok hem bazı video sanatçıları, Bill Viola gibi, video ve performansı birbirine karıştıran Bruce Newman gibi, sinemada da daha çok işin deneysel olarak adlandırılan, esasında benim çok sevmediğim bir tanım bu ama deneysel olarak adlandırılır bütün film festivallerinde ve birçok metinde Stan Brakhage gibi insanların, sanatçıların, filmcilerin, videocuların yaptığı işler benim hep daha çok ilgimi çekiyordu. Bunun birçok nedeni var ama onu zaten prezentasyonun ilerleyen kısımlarında daha detaylı konuşabiliriz. Onun için benim yaptığım filmler daha en başından itibaren biraz daha ne zaman bir festivale başvursam hemen deneysel kısmına giriyordu. Yani giriyordu derken hemen kabul ediliyordu anlamında değil. Yani çoğunlukla kabul edilmiyordu. Şeyler alıyordum. Her başlayan yeni sinemacı gibi ya da sanatçı gibi 20 tane festivale başvuruyorsam ya birinden, belki şanslıysam ikisinden kabul geliyordu. Ve onlarda gösterme şansım oluyordu. Ama hep experimental kısma atılıyordum. Experimental kısmında her şey olabilir. Böyle tam klasik bir hikaye anlatma şeyi olmayan, yapısı olmayan her şeyi koydukları bir alan gibi bir şey o. Ha, bu biraz garip, experimental. Ha, bu biraz renklerle oynamış, experimental. Onun için böyle biraz uzak mahallesi gibidir film festivallerinin de. Bu dönem içinde esasında birkaç şey daha oluyordu. Film bir kez bir öğrencinin yapması için oldukça pahalı bir şey. Ne yaparsanız yapın, çok gerçek bir laboratuvar, ses laboratuvarı, filmlerin yıkanması, renk ayarları falan derken o zaman ilk filmim bana aşağı yukarı 7 dakikalık bir filmdi, 16 milimetre. Tabii ki bunun içinde hiçbir çalışana, diğer öğrenci arkadaşlarınızla birlikte yapıyorsunuz. Siz birilerine yardım ediyorsunuz, onlar size yardım ediyor. Bazı aktörler buluyorsunuz. New York'ta çok fazla aktör var. Hepsinin de istediği kendi yüzlerini ve yapabilecekleri, işi gösterebilecekleri bir iş olsun ki şeylerine koyabilsinler. Başka filmleri almak için kullanabilsinler. Onun için hiçbir şeye esasında para vermeden biraz imece usulü yapmanıza rağmen sırf bu laboratuvarlar, filmin kendisi gibi şeyler 6-7 bin dolar tutuyordu minimum. İkinci film de yine böyle bir şey tuttu. Yani esasında yapması biraz imkansız. Yani çok zengin değilsiniz ya da inanılmaz bir şekilde ilk filminizle çok hiç duymadığım bir şey ama belki olan olmuştur. Müthiş bir patlama yapıp size böyle insanlar aa bunu da yap, al şu parayı bunu da harca falan demiyorlarsa ki öyle bir şey olmuyor. Devamı biraz zor bir şey. Ama o zamanlarda biz film yapanlar, video yapanlar hep böyle biraz, yani eminim sizde de vardır, bazen bazı gruplar diğerlerine daha üstten bakarlar. Hani film daha saygı duyulası bir medyum, video daha az saygı duyulası bir medya gibi düşünürdük. Ama daha sonra ben yaptığım işlerin ve yapmak istediğim işlerin hızına filmle yetişemiyordum. Yani yapmak istediğim çok proje var. Bir, o takımı toplamak, ses için, görüntü için, ışık için insanları toplamak, onlarla o programı yapmak, o programın üzerinden yaptığın şeyi filme aktarmak, filmi flatbed'de kesmek falan gibi işlerin ben çok daha fazla yapmak istediğim şey vardı. Çok daha hızlı çalışmak istiyordum ve mümkünse de bu kadar başka insanlara dayanmak, o kadar insanı ikna etmek, o kadar insanı dert anlatarak değil de kendi başıma çalışabilmek istiyordum. Esasında bu 98 senesinde tezimi hazırlarken, tezde de bir sürü opsiyonlarınız vardı. Ben 3 tane film olarak başladım. Hatta ilkini de film olarak çekmeye başladım ama daha sonradan bu nedenlerle ve başka nedenlerle video olarak yaptığım 3 iş yaptım. Ve o zamandan beri de 98'den beri bir daha kendi işim olarak hiç filmle çalışmadım. Hep videoyla çalıştım. Bu senelerde esasında enteresan şeyler oluyordu. 98'de dijital şeyler, opsiyonlar, imkanlar çok artıyordu. Ve dijital montaj artık en azından üniversitelerin alabileceği fiyatlara düşmüştü. Yani onun da örneğini çok iyi hatırlıyorum. Çünkü okulda da çalışıyordum. Hem asistan olarak hem de şeyinde kamera kiralanan yerinde, kameraların öğrencilere verildiği ve geri alındığı bölümde. Onun için o şeyleri de biliyordum, o alma süreçlerini falan da yakından takip edebildim. Avid Express diye bir şey çıktı. 50 bin euroya almıştı okul onları ve 3 tane alabilmişlerdi. Avid'de şu anda kullandığımız Final Cut Pro gibi veya Premiere gibi bir şeydi esasında ve bu da çok acayip bir şey olmuştu. Çünkü biz artık bu makinaları kullanabilmeye başlamıştık ama okuldan şöyle bir şey çıkmıştı bize, şart. Bunlar çok değerli, öyle her gelen tak tak kullanmasın. Önce gideceksiniz bir yerde bunu bildiğinize dair sertifika alacaksınız. O sertifikayı gösterirseniz ancak. Ben de hemen gidip bir yerde böyle bir hafta falan Avid öğrenmiştim ve onunla bu montaj sistemine de geçmiştim. Burada tabii videonun hem sesi hem görüntüyü aynı anda kaydedebilmesi, var olan ışıkla, eğer ışığı ve kamera kullanmayı biliyorsanız, var olan ışığın büyük bir yani bu ışıktan, bundan daha karanlıktan çok daha aydınlığa kadar esasında çalışabiliyor olmanız, tek başınıza çalışabiliyor olmanız, çok ağır olmaması, bunu her yere taşıyor olabilmeniz, esasında videoyu biraz daha günlük hayatın içine, aklınızdaki fikri daha çok bir esere dönüştürmeye uygun bir medya oldu. Ve bu montajla da birleşince bu çok daha mümkün hale geldi ve bu benim için gerçekten çok büyük bir fark yarattı. Ve bunu bu kadar uzun anlatmamın nedeni, 2000 senesinden beri ya da 98 senesinden bugüne ne etmiş, 20 seneden fazla bir süredir yaptığım işler ve biriktirdiğim total iş grubu, bu teknoloji olmadan bu haliyle olması imkansız bir şey. Onun için bunun biraz altını çizmek istiyorum. Ben öyle bir döneme, mesela 70'lerde ben başlasaydım bu işe, başka bir yöne, yani yine belki bu tür günlük hayatın içinden en hafif kameralarla en az insan grubuyla çalışacağım yönlere gidebilirdim ki bunlardan da çok çok var tabii. Nobel Bug'lar var, Godard, birçok sinemacı, Agnes Varda, Alexander Kluge, bu adamlar zaten bunu kameralarla, film kameralarıyla bizim esasında yaptığımızın öncesindeki insanlar. Ama benim zamanımın şansı, benim için, ben kendimi öyle görüyorum, bu teknolojinin bana bu imkanı sunması oldu. Ve ben ama bu imkanı, bir de film geçmişim olduğu için, biraz filmi de bildiğim için, benim için bu imkan zaten var olan ve zaten var canım, video alırsın çekersin gibi bir şey değildi. Filmden aldığım esasında, ben ona daha iyi bir kelime bulamadığım için terbiye diyeyim. Çünkü filmde her karenin birçok maliyeti vardır. Zaman, para, insanların zamanını alma gibi. Onun için düşünürsünüz çekmeden. Yani o kamerayı tripodun üzerine koydunuz mu o kareyi mükemmele yakın çekmek istersiniz. Montajda eğer bir görüntüyü bir başka görüntüyle birleştirip bir sekans oluşturacaksanız bunun da bir maliyeti vardır. Hem çalıştığınız, biz ona work print deriz, çalışılan print üzerinde. Onların devamlı, yani 8 kare buradan kestim, çok da iyi olmadı, hemen 2 kare daha böyle alayım, bunu da 4 kare daha böyle alayım derseniz, o film şeye döner. Tutmaz kendini yani. Ve bir daha yeni bir work print almanız gerekiyor. Dolayısıyla her verdiğiniz kararın, her yaptığınız hareketin size bir maliyeti vardır. Bu maliyet de esasında benim video formatına da, dijital dünyada da tabii ki film kadar değil ama taşımaya, her çektiğim görüntüyü düşünerek, bu ne yapıyorum? Ne? Ha, tamam, tabii. Düşünmemi esasında biraz getirdi. Yani ben tam o ara jenerasyonum. Hem biraz filme elimdeydi, o terbiyeyi aldım. Ama ondan sonra da videoya geçtim. Belki bu noktada benden sonra gelen jenerasyonlardan ve benden önceki jenerasyonlardan da bir farkım vardır. Bu girişten sonra şimdi işlerin biraz kendilerinden bahsetmek istiyorum. Bir de bu şeyde hepiniz yani ilgili insanlar olduğunuz için her bölümden sonra da isterseniz ufak bir aklınızda kalan bir şey varsa ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa sizden de bir şey alabilirim, soru alabilirim ya da siz bir şey söylemek istiyorsanız bunu yapabiliriz. Arkadaki iki yaşlı insan dışında. Var mı aklınızda bir şey? Şimdi 2000 senesinde İstanbul'a geri döndüm New York'tan. 98'den 2000'e kadar New York'ta kaldım. Yani oradaki 5 sene. İstanbul'a geldiğimde ben hala esasında film festivallerinde iş gösteren, videoları da film festivallerine kabul etmeye başladılar bu arada. 97-98 bu aralarda. Şöyle çok kısa bir dönem çektiğiniz videoyu filme aktarıyordunuz. Öyle bir şey vardı. Progresif çeken kameralar işte falan. Orada o da pahalı bir şeydi ama sırf filmde çalışmaya göre daha ucuzdu. Birkaç sene film festivalleri öyle bir şart koştular. Dediler ki tamam videoyu kabul ediyoruz ama videoyu filme aktarırsanız. Ondan sonra o da kalktı. Videoların da bazı videoların film festivallerinde gösterilebilmesi başlamıştı. Ben daha çok film festivallerinde işini gösteren biriydim ve oradan ilerlemeye çalışıyordum ama orada da her zaman kendimi biraz dışarıda hissediyordum. O diskurun içine çok giremiyordum. Çünkü her zaman film festivallerinde ben kısa bir film yaptım. Bu filmi yaparak göstermek istediğim benim iyi bir hikaye anlatıcı olduğum, medyama hakim olduğum esasında ama ben uzun metraj bir film yapmak istiyorum. Bunun için kendimi kanıtlıyorum burada. Bir ödül alırsam bunu kullanarak şu fona başvuracağım, bunu yapacağım. Esasında cebimde bir senaryo var, bakın bunu okuyun, bunu yapmak istiyorum gibi. Ağırlıklı olarak prodüktörlerle, distribütörlerle konuşulduğu bir ortam. Benim de ilgilendiğim kısmı bu değildi, hareketli görüntünün. Onun için kendimi hep biraz dışında görüyordum ve hiçbir zaman da oralarda bir gelecek, kendime alan açabileceğim bir yer çok hissetmiyordum. Orada bir hafif bir şey vardı, sorunum vardı. Türkiye'ye döndüğümde burada hem şansla hem biraz belki gözüm açık olduğundan bazı güncel sanat dünyasında insanlarla ve kurumlarla tanıştım. Bunlardan bir tanesi Vasıf Kortun. Vasıf Kortun'la işlerimi gösterdiğimde o zaman onun büyük bir şey yapıyordu. Büyük bir arşiv. Yani sanatçılar işlerini onun arşivine koyardı. İşte yurt dışından gelen ve araştırma yapan akademisyenlere, küratörlere, müzelere o arşivi açardı Vasıf. Ve oradan bazı işte onların ilgilendikleri insanların işte şu olabilir, bu olabilir diye gösterirdi. Esasında o zamanlar Vasıf İngilizce'de gatekeeper denir. Türkçe'de ne bilmiyorum. Türkiye'ye giriş çıkışları tek başına neredeyse kontrol eden bir konumu vardı Vasıf Kortun'un. Yani yurt dışı bağlantılarıyla. Türkiye'ye gelen, batıdan her gelen Vasıf'ı arardı ve kimi görelim gibi bir şey vardı. Orada bir arşiv vardı Vasıf'ın. Ben de o sırada yaptığım işleri, o zaman herhalde 5-6 tane video, 2 film, 3-4 tane video işim vardı. Türkiye'ye döndüğümde belki 5 tane. Vasıf'a bunları gösterdiğinde senin dedi yerin bence dedi güncel sanat olmalı. Yaptığın işler esasında film festivallerinden çok bizim mekanlarımızda, bizim alanlarımızda gösterildi. Ve bunu demekle kalmayayım. Genç etkinlikinde Ankara'dakiler orada 3 işimi gösterdi. Ve şöyle bir şey olmuştu, bunu da hiç unutmuyorum. Orada gösterdi ve sonra benim oradaki işlerimden bir tanesi yanılmıyorsam 2 gün bir teknik problem yaşadı. Yani ya projeksiyon bozuldu ya monitörde gösteriyorduk. Belki monitörde video player'da bir şeyde bir sorun oldu. Benim haberim bile yoktu. Ve Vasıf bana bir mektup yazıp bundan dolayı özür diledi falan. Ben böyle bayağı, vay burada ne kadar değer veriyorlar insanlara falan dedim. Çünkü film festivallerinde deneyselde bir adamsın yani. Hani bir şey yanlış gitse ne olur gibi bir şey varken burada böyle bir şey olmuştu. Ona da çok şaşırmıştım. Daha böyle kendime hareket edebileceğim, daha çok üretebileceğim bir alan bulduğumu düşünmüştüm. Daha sonra 2001 senesinde Yuka Hasegawa'nın yaptığı Biennale'i hatırlarsınız belki. Ego Fugali üst ismi. Yuko Hasegawa da yanılmıyorsam İKSV'deki dosyalarımdan bazı işlerimi görüp bunlardan 4 tanesini İstanbul Biennale'inde göstermeye İstanbul Biennale'ine davet etti beni. Bu da benim için çok önemli bir şeydi. Yani orada ilk kez bu kadar büyük bir sanat sergisine dahil oldum. Daha büyük bir ekiple sergi nasıl yapılır? Gerçekten hiçbir şey bilmiyordum neredeyse buraya davet olduğumda. Sanatçılar birbirlerinin mekanları yakınlarındaki işleriyle nasıl... Yani bir sürü şeyi vardır sergi yapmanın, hepimizin belki bildiği, bazılarımızın tahmin ettiği. Bunlarla ilk kez karşılaştığım bir sergi oldu ve gerçekten hiç tecrübem olmadığı için mesela Lee Bull diye bir sanatçı vardı, Koreli, hala çok anılan ve bilinen bir sanatçıdır. Onun yanındaydı benim işim Yerebatan Sarayı'nda. Kurmuştuk işi, daha sonra o geldi, o kurdu işini. Çok da güzel bir işi vardı ve oraya da iyi uyuyordu. Benim işim sesli bir işti. Benim işimin sesini duyunca bayağı krizler geçirip ağlamaya falan başlamış. Sonra bana dediler ki, Yuko Hasegawa'nın da oradaki küratörün de çok yakınıydı, çok desteklediği bir sanatçıydı. İşte senin işini buraya koyduk ama böyle bir şey oldu, biz bu işi burada göstermemeye karar verdik falan filan dedi. Ben de mesela buna nasıl bir cevap vereceğimi, ben hiç ha olur falan demek geldi içimden. Ama yanımda Emre Baykal vardı, o zaman İstanbul Biennale'nin direktörüydü. Orada Emre ne demek dedi. Bunları haritaya koyduk, şeye koyduk, belirledik, açıkladık. Burada olacak mı iş dedi. Belki sesi biraz kısılır, belki o biraz şey yapılır, araya bir perde konulur ama dedi. Bu işin buradan çıkması demek. Ben, Emre de böyle yumuşak falan gözükür normalde. Böyle sakin sakin ama böyle öyle bir sert durdu ki ben ha demek bu da mümkünmüş dedim. Evet demek zorunda değilmişiz. Mesela öyle bir şey de olmuştu. 2001 ile 2005 arasında bazı işte Rene Bloch'un çok aktif olduğu zamanlar İstanbul'da, Rene Bloch'un bazı davet ettiği sergiler oldu yurt dışında. Burada birkaç bir şey oldu ama ve yine platformda 2004'te bir sergim oldu. Ama o zamanlar bunu gerçekten hem hayatımı da devam ettirebileceğim, kiramı da ödeyebileceğim bir aktivite olmaktan çok uzaktı ve benim de aklımda hiç bana öyle bir yer edebileceğini düşünmediğim zamanlardı. Çünkü kim video sanatçısı olup yaşayabilmiş ki? Yani öyle bir örnek yok önümde. Video satılır mı? Yani satılır diyorlar ama ben görmemişim, duymamışım yani öyle bir şey. Sonra 2004 senesinde Rene Bloch benim bir işimi satın almıştı ama yani şey iki öğle yemeği fiyatına falan diyelim. Çok çok ucuza. Ama ilk kez satılmıştı bir şeyim. Öğle yemeği yemiştim iki kere bugün yediğim gibi. Biraz abartıyorum tabii ki. Öğle yemeğinden biraz daha fazla ama hani çok ufak bir şey. Ve o zamanlar Bilgi Üniversitesi'nde ders veriyordum. 3 sene boyunca ders verdim. Onunla bir şekilde oradan kazandığım parayla işte arada bir reklam ajanslarına bazı işler yapıyordum. Onlarla birlikte falan bir böyle tam da yarın ne olacağını bilmediğim bir şey sürdürüyordum. Ama iş yapmaya da devam ediyordum. Fakat hem ders vererek hem öbür taraftan gelecek işleri kaçırmamaya çalışarak falan çok bölünen bir süreçti bu. 2000 ila 2005 arası. 2005 senesinde yine Emre Baykal ve Fulya Erdemci, belki tanırsınız onları, kendilerini. Emre şu anda Arter'in küratörü. Fulya'yı da zaten biliyorsunuzdur, İstanbul Bienali'nde yapmış kendisi. 2013'te yaptı değil mi? Evet. Onlar beni bir sergiye davet ettiler. O zamanlar senede 2-3 sergiye, grup sergilerine davet ediliyordum ve bu sergi ikinci yaya sergileriydi. Tamamen İstanbul'da kamusal alanda yapılan yani esasında büyük bir çılgınlıktı. Çünkü neredeyse hiç paraları yoktu. Koç grubundan ufak bir sponsorluk almışlardı. Ama yapmak istedikleri projeler dev. Hollanda'dan sanatçılar gelecek, Karaköy'de enstalasyon yapacaklar, işte şeydeki vinçler boyanacak, tersanedeki benim projem işte Unkapanı Köprüsü'nün altına projeksiyon yapılacak, oradan gece geçenler o işi görecek falan, böyle bayağı ütopik, zor, imkansıza yakın projelerdi. Ama yaptılar bunu. Ve yanılmıyorsam 5 sene falan Emre de Fulya da orada borçlandıkları kendi kredi kartlarına ve kendileri banka kredisi falan aldılar bunu yapmak için. Onun borçlarını ödediler 5-6 sene ama yaptılar. Ve burada da bana iki tane proje önerdim onlara yapmayı. Bir tanesi bahsettiğim Unkapanı Köprüsü'nün altına. Atatürk Havalimanı'nda çektiğim bir videoyu koymaktı. O videoda da uçakların uçtukları değil ama yerde o taksi dediğimiz veya indikten sonraki gittikleri şeyleri çektim bir gün boyunca. Ve Unkapanı Köprüsü'nün altından. Göreniniz oldu mu o işi hiç? 2005. Nuri sen hatırlıyor musun? Gördün mü o işi sen? Orada yani siz denizden Unkapanı Köprüsü'nün altından geçerken teorik olarak yanınızda uçaklar görüyordunuz. Hava kararınca da gözüküyordu galiba. Orayı beyaza boyamıştık. Onun üzerine onu projekte etmiştik. Ama bu işten benim için daha belirleyici olan bir iş. Onlara ikinci teklif ettiğim projeydi. O da 5 hafta boyunca sürecekti bu sergi. Ben 5 hafta boyunca o sırada tünelde oturuyordum. Taksim, tünel, Karaköy aksında her gün haftanın 6 günü pazar hariç bir video çekeyim. Yani bu mahallenin bir video günlüğünü oluşturayım. Bir benim yaşadığım mahallenin, bölgenin insanların ne tür aktivitelerle bu mahallenin ayakta olduğu, ne tür aktivitelerin bu mahalleye karakterini verdiği, ne tür aktivitelerle bu mahallenin ayakta durduğu üzerine bir seri yapayım dedim. O zaman bu biraz evvel bahsettiğim hem ders verme, hem reklam yapma, hem kendi işlerimi yapmaktansa tamamen 5 hafta boyunca kendime esasında bir blok zaman ayırıp orada çalışmayı amaçlamıştım bunu yaparken ve buna başladım. Hatta şu ilkti galiba. Her sabah saat 8-9'da kalkıp kameramı alıp, yok video daha değil Hakan. Sabahları kalkıp videomu alıp dışarı çıkıyordum. Mesela bu dağa çıkar çıkmaz tünel meydanına girerken İstanbul'da hiç eksik olmayan yine bir elektrik arızası. Orada işte adamlar kabloları birbirine birleştiriyorlardı. Kopmuş herhalde, kazmışlar. Onunla başladım. Daha sonra İşte Karagöz Hacivat vardı. Bu son videoya girmedi ama günlük videolara girmişti. Kasap, benim sokağımdaki bir kasap. Yine o zaman hatırlarsınız belki, korkunçtu İstiklal falan. Yani her tarafı savaş alanı gibiydi. Bu benim sokağıma gelen bir işte inşaat aracı. Balık pazarı aşağıda Karaköy'de. Bu da. Bir gün çok yağmur yağıyordu. Camımda bir sinek yağmurdan kendini korumaya çalışıyordu. O günün videosu o oldu. Karşımda House Cafe açılmıştı. Bunu mutfağına girip bir çekim yaptım. Yine bu tersane, mekan olarak tersaneyi çektiğim görüntülerden biri. Bir ana çilingir, anahtarcı, yine tersane, yine tersane, yine tersane. Bir noter, bununla ilgili bir şey de göstereceğim size birazdan. Sergide vinçleri boyayan dağcı esasında, o vinçlere çıkmak için dağcıları kullanmışlardı. Onlar çıkıp boyuyorlardı, onların bir anı. Demir ustaları, yine balıkçı, berber. Bunlar aşağıdaki ördekler. Bir seramik stüdyosu. Bu boyanırkenki vinçler. Sokak çalgıcısı. Bu şey... Galata, evet. Bu da duvarda bir posterdi. Bu gece tersane. Yani 30... Yanılmıyorum, 5 hafta 30 civarında video yaptım. Ve her pazar, her gün sabah çekiyordum, öğlen montajlıyordum. O öğleden sonra akşam hava kararırken de tünel meydanında Fırat Büfe'ydi yanılmıyorsam ismi, onun camına içeriden projekte ediyorduk ve gece dışarıdan bunu seyredebiliyordunuz, o gün çekilmiş videoyu. Pazar günleri de o hafta çekilmiş bütün videoları seyredebiliyordunuz. Bu da benim böyle bir kareye yakın bir formattır. Bunun nedeni de o cam öyleydi. O cama tam otursun diye ben bu işi hem bu formatta çektim. Yani kenarlarını crop ederek, öyle düşünerek çektiğim bir iş oldu. Bu işi yaparken esasında o zaman çok okuduğum ve ilgilendiğim konular arasında zanaat vardı. Richard Sennett'in Craftsman'ını bilirsiniz. O kitap beni çok etkilemişti. Richard Sennett'in Zanaatkar diye çevrildi galiba, değil mi o kitap? Evet. Hannah Arendt'in Human Condition'ı. Heidegger'dan birçok şey. Burada hep okuduğum şeylerin ortak yönü insan dünyasına, hayatına, yaşadığı yere, evine, kendine nasıl şekil verir? Heidegger'in o materyali alıp kendi dünyanı yaratman dediği şey. Bunlarla çok ilgileniyorum. Ve bu dönüşümlerle, insanın dönüşüm içindeki rolüyle, bu rolün üstlenen insanın kendinde olan değişimlerle, bunların izleriyle okuduğum şeylerde çok ilgileniyordum. Ve kendi çalıştığı medyanın da, yani hareketli görüntüsünde bunları anlatmak için, bunların bir hikayeye döndürmek için de, hikaye değilse de bunları bu tecrübeye bir form vermek, bu düşüncelerin görsel bir belleğini oluşturmak için çok uygun bir medyada çalıştığımı düşünüyordum. Ve bu işleri yaparken de ve bu kadar yoğun bir şekilde çalışırken de, her gün bunları düşünürken de esasında bunun benim uzun seneler boyunca çalışabileceğim, derinleştirebileceğim ve dünyaya şekil vermemizin ve dünyanın bize şekil verişinin bir hareket alanı, bir haritasını oluşturabileceğim, bir yöne gidebileceğini hissettim bunun. Benim aklım hep serilere gider. Hiçbir zaman bir işi tek başına bu böyle, bu öbürü gibi düşünen bir sanatçı olmadım. Hep bir işe başladım mı, onun ekoları, varyasyonları, onunla aynı şeyi söyleyen, onun tam tersi şeyi söyleyen, eğer haritanın o bir ucundaysa öbür ucunda ne var, bunu hep merak ettim ve bunların ancak birlikte anlamlı bir cümle söyleyebileceğini, birlikte anlamlı bir paragraf kurabileceklerini ve esasında daha da önemlisi bunların birlikte bir gerçek yapıt evrilmesine, yapıt oluşmasına ve sanatçı olarak da kendini oluşturmana ancak bu şekilde yol açabileceğine düşündüm. Belki biraz eski usul düşünceler ama ben hep öyle düşündüm. Yani sabırla, inatla bazı konuların üzerine giderek, o konuların tüketilmeyeceğini bilerek ama derinine inebildikçe inerek ve onları açarak ilerlemek ve tekrar ederek, zaten tekrar tamamen her seferinde değişen bir şey olduğu için de o değişimlerden beslenerek büyüyen bir yapıt esasında oluşturmak istedim tüm hayatımla. Bunda da bunun ilk kez çok net bir önüme şey çıktı. Bir yol çıktı. Çok net hissettim bunu. Ve belki de bunu bekliyordum. 2006 itibariyle diğer bütün işlerimden vazgeçtim. Ders vermeyi de bıraktım ve buna konsantre oldum. Ve buranın konsantre oluşumun çıkış noktaları da esasında bu iştir. 30 tane video. Bu videoda şimdi onun esasında video olarak size göstereyim. Belki daha iyi anlaşılır. Burada bu hızlı çalışma, bunlara belki desen diyebiliriz, belki sketch diyebiliriz, bir yere gidip not alma diyebiliriz. Ya da yazacağınız bir daha büyük bir yapıt için tuttuğunuz notlar diyebiliriz. Ne dersek diyelim. Bu video esasında benim için böyle bir görev üstlendi. Burada yaptığım her şeyi diyordum ki, ya evet ben bir saat tamircisi çektim. Ama zaman insan ilişkisi, zamanın mekanlaşması, bir zamanın farklı boyutta çekildiği zaman tamamen mimari bir şeye dönüşmesi, hareket zaman arasındaki ilişki, zaman içinde materyalin eskimesi, o eskiyen materyale insanın müdahale ederek onu yenilemesi. Bunlar benim esasında işlerimin bu serinin özellikle çok çok ortasında olan şeyler. Ama ben sabah 9'da gitmişim. 12'ye kadar çekmişim adamın elinde o anda ne iş varsa. Sonra 3 dakikalık bir video yapmışım. O iş bitmemiş tabii. Aklında bir not. Buraya gitmelisin. Ve burada uzun çalışmalısın. Bu adamla dost olmalısın. Beraber seçmelisiniz yapacağı saati falan filan. Veya bir kasaba gidiyorum. Kasabın orada et kesişini görüyorum. Onun üzerine 2 dakikalık bir video yapıp gösteriyorum. Kasap bu işin en son halkası. Bu hayvanlar nereden geliyor? Nerelerde kesiliyorlar? Yani soğuk hava depoları nerede? Köy pazarları nedir? Bunların hepsini araştırıp et üzerine bir iş yapmalıyım. Veya bir yoga stüdyosuna gidiyorum. Yoga stüdyosunda dans, oradan yoga üzerine hiçbir iş yapmadım ama bedenin kullanıldığı diğer şeyler ne olabilir? Bir dansçıyla çalışsam, bir dans grubuyla çalışsam deyip daha sonra mesela Zeynep Tambay'la ve daha sonra da İzlandalı bir dansçı ve iki dansçı yaptım. Yani orada mekan, tersaneyi çekiyordum gece gidip. Bazı şeyleri de gece çekip ertesi gün montajlayıp gösteriyordum. Mekan çekmek nedir? Bir mekan çekmek ne demektir? Akan görüntüde, hareketli görüntüde bir mekanı nasıl anlatırsın? Bunun içinde ses ne yapar? Mekanlara gitmeliyim, tersanelere gitmeliyim, depolara gitmeliyim, artist stüdyolarına gitmeliyim falan. Böyle kafam bir anda müthiş bir genişleme yaşadı ve dediğim gibi diğer her şeyi bırakıp bunlar üzerine çalışmaya başladım. Şimdi bu dediklerim üzerinden size bir iki tane örnek göstermek istiyorum. Yani bu eskizleri göstereceğim önce. Hepsinden de ama küçük kısımlar gösteriyorum. Çok uzun tutamam. Zamanımız yok o kadar. Hazırladığım küçük bölümler göstereceğim ama siz zaten hissedeceksiniz farkları. Şimdi bu şeyle başlıyorum. Bir ilk bu herhalde 10. 12. falan videomdu bu şeydeki yaya sergileri için yaptım. Bu noterlere girdiğinizde hepiniz fark etmişsinizdir. Özellikle yıl sonuna doğru girildiğinde müthiş bir damgalama furyası devam eder. Benim de hep çok ilgimi çekmişti. Bu sefer de girdiğimde öyle bir durum vardı. Ve izin alıp thank you. Daha sonra stüdyoda çektiğim bir işten size bir parça gösteriyorum. Yani ilkinde çok daha doğal bir şekilde girip hızlı hızlı çektiğim, neyle ilgilendiğimi hissettiğim bir şeyden sonra daha sonra bunu Arter'deki ikinci sergi için kurumsal eleştiriydi serginin başlığı. Ben de bu işi yaptım o sergi için. Kurumsal eleştiride yani o işi biliyordum daha önce yaptım ve bir ara yapmak istiyordum. Ve burada doğru bir zaman olduğunu düşündüm ve bir stüdyoda çok daha tabii kontrollü bir şekilde bunu çektim. Daha sonrakine bakalım. Burada House Cafe'de ki mutfak. Daha sonra bundan oldukça yani belki 3 sene sonra bir yemekle ilgili bir iş çok yapmak istiyordum. Bu mutfaklar özellikle profesyonel mutfaklar benim çok ilgimi çeken bir alan. Fransa'da bir sergi için böyle bir şansım oldu. Bir iyi bir lokantadan izin alma şansım ve hemen orada gidip bir hafta orada kalıp her gün işte sabahtan akşama kadar onların çalışmasını çektiğim mutfak diye bir iş yaptım. Ondan da size bir küçük kısa bir şey göstereyim. İşte tabii daha uzun küçük şeyler gösteriyorum size. Bir tane daha göstereyim. O da yanılmıyorsam kasap. Evet, kasap. Bu benim sokaktaki kasap. daha sonra bir endüstriyel mezba. Çok korkunç bir şey göstermiyorum bu excerpt'te, merak etmeyin. Ama işin kendisinde sert görüntüler var. Bahsettiğim Clock Master ama bunu göstermemize gerek yok, bir şey açabiliriz. Bu seri içinde dünyayı, bedenimizi, malzemeleri değiştirdiğimiz, dönüştürdüğümüz, tamir ettiğimiz, sıfırdan yarattığımız endüstri, araba nasıl yaptığımız, bunlar üzerine 20 tane videodan oluşan bir seri. Ben bunlara bir isim ararken ilk başta ikinci kanunu engellemeler diye böyle çok esrarengiz bir isim koymuştum. Daha sonra kısaltıp engellemelere çevirdim. İkinci kanunda termodinamiğin işte her şeyin daha organize olan, daha orderlı olan bir durumdan daha dağınık bir duruma geçmesinin kanunu. Yani en klasik örneği, bir bardağı yere atıp kırarsınız, parçaları ayrılır ama hiçbir zaman o parçalar birdenbire tekrar kendi haline gelmez. Evrenin kuralı, biz de doğarız, ölmeyiz, ölüp doğmayız yani. Yani doğarız, ölürüz, ölüp daha sonra doğmayız. Yani bu bizim direction'ımızı belirleyen termodinamik kural ve insan aktivitelerinin birçoğunda da esasında bu kuralın daha yavaş işlediği, daha bizim içine koyduğumuz enerjiyle hayatını uzattığımız tamir etme gibi, sıfırdan dağınık bir şeye dışarıdan enerji koyarak ona form verdiğimiz aktiviteler esasında insan olmanın büyük bir bölümünü oluşturan aktiviteler olarak düşündüğüm için bu bozulmaya, dağılmaya, parçalanmaya yönünde ilerleyen evren içinde insanın oluşturduğu düzen cepleri üzerine bir şey gibi düşünmüştüm. Onun için bu serinin adı Obstructions, işte engellemeler. Dediğim gibi 20 tane oldu bu işten, bu işlerden. Bunlardan bir yandan da şey dönsün ben konuşurken. İlk yaptıklarımdan biri de esasında bu da bir beyin ameliyatı. Bozulmuş bir hastalanmış bir beyni, Parkinson hastalığını bir müdahaleyle, bu da şeyi çekerken gördüğünüz böyle yerlerden çektim. Bozulmuş bir beyni dışarıdan bir müdahaleyle, bozulmuş kısmı esasında tamir etmiyor ama bozulmuş kısmını devre dışında bırakıyor, yakıyor o bölgeyi. Böylece de Parkinson'a geçici bir dejeneratif bir dizi hastalık olduğu için bunu şey yapmak zor, tamamen durdurmak ama müdahalelerle yavaşlatabiliyorlar bir bazı çeşit şeylerde. Bu da benim çok ilgimi çekmişti. Dediğim gibi yine o bozulan dünyaya küçük bozulmama yerleri yaratmasının bir parçası gibi olduğu için seriye dahil etmiştim. Burada başka örneklerini de görüyorsunuz. Niye böyle yukarı kaçıyor bu? Kaçmıyor. Bundan sonra uzun bir süre bu işlerle, yani senede iki tane, üç tane yaparak ve bazıları da esasında bu Zeynep Tanbay'ın dans stüdyosundan bazı fotoğraflar. Dans topluluğunun bu işin ismi. Bu İzlanda'da çektiğim başka bir dans işinden bazı fotoğraflar. Erna Omerzdottir, bu önemli bir koreograf. Şimdi zaten İzlanda'daki dans akademisinin başına geçti. O zaman değildi ama. Brüksel'de yaşıyordu o zaman ama İzlanda'da böyle bir proje yapıyordu. Evet, yukarı kaçmaya çalışıyorum ben sana. Evet, şimdi buraya kadar bir ekleme, çıkarma, soru, herhangi bir şey varsa onlarla ilgili şey konuşabiliriz. Evet, yaşlılara da açıyorum o zaman şeyi. Gençlerden şey gelmiyor. Nuri konuşmuyor. Erdoğan konuşur belki. Can, sen de yaşlılardan sayılırsın. Peki, o zaman devam ediyorum.
Ben bir şey sorabilir miyim?
Tabii, buyurun.
Yani aslında iki sorum var ama hani söyleşim sonunda mı şimdi olduğunu bilemiyorum ama.
Tabii, istediğiniz zaman.
Daha çok yani özellikle mesela kendi mahallenizde yaptığınız çalışmalarda işte o fotoğraflayacağınız ve görselleyeceğiniz kişilerle temasınızda o ortam içinde yani sizin var olduğunuzun nasıl diyeyim, yani yok olarak mı görsellemek, yoksa sizin mevcudiyetinizin orada varlığıyla bir şey oluşturmak mı? Bunun için de aslında bu şununla ilişkili var. Nasıl iletişim?
Evet. Her biri tabii birbirinden farklı oluyor. Ama benim genel dikkat ettiğim iki iş dışında, bir tanesi de şu an gördüğünüz iş. İki iş dışında çekim yaptığım yerler hep insanların veya mekanların doğal hali. Dışarıdan ışık gelmeyen, benim hiçbir şekilde şunu şuraya koy, bunu buraya koy, aman tekrar yapar mısın şeklinde müdahalem olmadığı. Hatta mümkünse onların direkt bakış alanlarından kaçtığım, yine mümkünse çok uzun zaman gittiğim için artık beni çok kanıksadıkları, bu fabrikalarda da zanaatkarların stüdyolarında da aynı şekilde. Çünkü bir insan gelip şimdi biri gelse buraya 10 dakika bir çekim yapsa sen, biz bunu şey yaparız, yadırgarız, herkes bir dakika falan olur. Ama bu adam her gün gelse bir hafta boyunca, ikinci gün daha rahat olursun, üçüncü gün unutursun. Özellikle bu adam sana yanlış yere oturdun, dün orada oturmuyordun, işte ışık şuradan, böyle hiçbir şeyde bulunmayıp hatta en sakin şekilde, nedir mesela burada iyi bir çekim alanı, belki şuradan çekiyor bizi, belki şuradan çekiyor. Yani herkesin direkt görüş alanında olmadığından bir yerden çekim yapıyorsa ve sizde durmadan konuşmuyorsa, ki ben konuşmuyorum, mümkün olduğu kadar az konuşuyorum. Çekim sırasında tabii ki sonra konuşuyorum. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman bir süre sonra zaten çekim yapabileceğinizi hissettiğiniz insanlar sizi unutuyor. Yani yok ya da ben öyle hissediyorum ama görüntüler de öyle bir his veriyor insana. Onlar artık siz yokmuşsunuz gibi davranmaya başlayabiliyorlar. Ama dediğim gibi bazı insanlar da çok rahatsız oluyor. Onları da çekmiyorsun tabii. Yani çok karakterine göre değişen bir şey. Rahatsız olan hiçbir insanı ya da rahatsız olduğunu söylemese bile benim hissettiğim hiçbir insanı, yine her dediğim şeye tabii birkaç istisna oluyor, bir işimde var. Ve o işi ben böyle 2-3 sene hiçbir daha seyretmedim. Geçenlerde zaman girince araya seyrettim ve ya bu iş iyiymiş. Ben bu işi niye hiç seyredip sergilerimde kullanmıyorum? Hatta litografi stüdyosu bir tane Paris'te çektiğim. Senin, belki sana bir gün gösteririm onu. Burada var mı? Var galiba. Tamam. Litografi Stüdyosu. Esasında onu seyrettiğinde oradaki bir Japon sanatçının ben çekim yaparken biraz huzursuz olduğunu ve kendini çok iyi hissetmediğini hissetmeme rağmen o şeylere çok ihtiyacım vardı. Çektim. Kadın bana şey demedi, çekme demedi, şunu demedi, bunu demedi ama o benim içimde bir rahatsızlık yarattı ve o hala o beni rahatsız ediyor. Onun için mesela işi lekeledi bir anlamda. Onun için onlara çok dikkat ediyorum, etmeye çalışıyorum. Hatta kendime yazdığım, böyle hatırladıkça, öğrendikçe yazdığım bir not defterim vardır unutmayayım diye. Bunlardan biri de buydu. Yani unutma ki çektiğin her insan, filmine koyduğun her insanla hayat boyu birlikte olacaksın. Yani eğer eminsen onlarla hayat boyu birlikte olacağına koy, yoksa koyma. Ve en ufak bir şüphen varsa da o şüphe zaten büyüyecek ileride, at diye düşünüyorum. Onun için bu benim için çok önemli, çok doğru bir endişe ve soru ve çok dikkat ettiğim bir şey. Aynı şey mekanlar için de geçerli. Yani insan olmak zorunda değil. Mekanların da doğru, onların kendilerini göstermek ya da onların essence'ı diyelim, iç varlıklarına ters, zıt ya da onlar için önemli bir ağırlık noktasını küçük bir espri için harcamamak falan gibi endişelerim oluyor. Yani sırf insanlar için değil, mekanlar için ve objeler için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani mesela şöyle çok net bir örnek verebilirim. Bir iki sene önce, şimdi iki sene oldu, Kuzey Kutbu'na yakın Svalbard adalarında, bu Kuzey Kutbu'ndan 1000 kilometre falan güneyde bir yerde terk edilmiş bir Sovyet şeyini çekiyordum. Maden kasabasını, çok özel bir yer. Burada içeri girdiğiniz zaman oradaki işçilerin yaşamış olduğu lojmanlara giriyorsunuz, işte okula giriyorsunuz, spa'ya giriyorsunuz, yüzme havuzu falan var. Çok acayip bir yer. Orada esasında kolay ironi çok var. Mesela bir duvarda 1990'dan 96'ya kadar da işlemiş. Yani komünizmin çöküşünü görmüş ama komünizmin çöküşünden sonra 6 sene daha yaşayabilmiş bir yer. Halbuki öncesi 50 sene. Bir yanda Stalin'in resmi var. Bir işçi onu koymuş. Öbür yanda başka bir işçi Mercedes'in resmini koymuş. Şimdi ne kolay değil mi? Stalin'i koy, Mercedes'i koy yanına. Ha, ne oldu? İşte bir ironi, bir espri yaptım. Bunu yapmıyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o mekanın ruhuna saygısızlık bu. Mesela bu aklıma geldi şimdi ama düşünsem çok gelir. Yani bir sanatçının stüdyosunda da benim amacım onun eksiğini, yanlışını, tutarsızlığını bulup arayıp dedektif gibi değil. O mekanın ruhu o mekanda yaşanmış ve zaten seçerken de mekanları da tabii genelde saygı duyduğum ve merak ettiğim yerleri seçiyorum. Bunlara çok dikkat ediyorum. Objelerde de aynı şekilde. Doğru ışıkla göstermek istiyorum o objeyi. Kiçleştirmemek, banalleştirmemek, o objenin değerini ortaya çıkaran bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Daha sonra şimdi şeye geçeceğim, başka bir seriye. O serinin kitabını da getirdim buraya. Resistance diye şöyle tuğla gibi bir kitap. tuğla gibi derken gerçekten onu biz tuğla gibi. Ben bu şeyi yaparken Resistance ismini koyduktan sonra bunları böyle üst üste koyup bir duvar yapabilelim istemiştim. Yani bariyer gibi, bir duvar gibi olsun. Bir de şey istemiştim. Bu kitap o kadar güçlü olsun ki beğenmeyen birinin kafasına da atsan bir şey olmasın. ama çok sağlam olsun istedim. Yani kendi formunu hiç bozmasın. Ve gerçekten de Esen de sağ olsun çok iyi çalıştı ve bozulmuyor formları falan. İyi tutuyorlar kitaplar kendilerini. Bu seri de esasında benim uzun uzun demeyeyim ama bu dönüşümleri, yani dünyadan aldığımızı dönüştürdüğümüz seri engellemeler serisinden sonra biraz aklım beden üzerine. Beden üzerine işler yapmıştım. Beyin ameliyatı gibi, dansçılar gibi, ama bedeni daha ortasına alan bir serinin üzerine düşünmeye başlamıştım. O sırada da Emre Baykal'la da hayatımız şey gibi, paralellikler içinde. O beni Venedik Bienali'ne davet etti. Venedik Bienali'ndeki Türkiye pavyonuna da olmam için davet etti. Ben de ona yepyeni bir şey yapmak istediğimi, onun da hoşuna gitti yeni bir şey olacak olması. Ve bunun ortasına da bedeni koymak istediğimi söyledim. Ve benim aklımda o zaman esasında rezistans olmasının nedeni de bedenin, yani insanın bedeni aracılığıyla bu dünyada edindiği tecrübelerin esasında biricik olmak zorunda olduğu, dıştan gelen bir takım sinyallerle, fikirlerle, ideolojilerle bunların biricikliğinin toptan bir şekilde algılanmak, algılatılmak veya insanın kendi tecrübesi arasında dünya bir bariyer oluşturmasının esasında tek yol olmadığını, insanın bedeni aracılığıyla dünyada ettiği tecrübeleri artiküle edebilmesinin ve bunun sırf kendisine ait bir şey olduğunu esasında ama bunu gerçekten nasıl söyleyeceğini bilmesi gerektiğini ve bunun böyle tecrübe edilen bir dünyanın da esasında tüm düşündüğümüz ve çok da insanlığın başına dert olmuş bir sürü ideolojileri, bir sürü otoriter, totaliter, daha ilerisi totaliter ideolojiler karşısında en sağlam bariyer, en sağlam buna direnç noktası olabilir mi, olamaz mı? Bu tür şeyler kafamdan geçiyordu. Yani bedenin esasında bir direnç noktası olarak beden. Bunun üzerinden Emre ile de çok konuşarak neler yapılabilir? Bedeni sırf beden olarak mı almalıyız? Bedeni kaç parçada düşünebiliriz? Gibi bir takım şeyler geliştirip, diskurlar düşünüp, bir şeyler, fikirler üzerine kafa patlatıp şöyle bir yere geldik. Bedeni üç şekilde düşünelim. Bir tanesi bedenin dış yüzü, derimiz, görünen kısmı. Belki kanmaz gibi düşünebiliriz. Bir tanesi bedenin içi, yani bu bedenin dışarıdan görülmeyen ama bedenin bütün fonksiyonlarını esasında taşıyan içi. Bütün değil ama çoğunu taşıyan içi, yani organlarımız, yani beynimiz, yani kalbimiz. Bir başkası da esasında bedenin etrafında bir başka beden oluşturan mimari yapılar, binalar, okullarımız, cezaevlerimiz, evlerimiz, müzeler. Yani bedenin içinde hareket etmesini sağlayan, o hareketi bazen kontrol eden, bazen çeşitli imkanlar sağlayan mekanlar. Bu üç şeyi de araştıralım. Bu üç şeyin üzerine gidelim. Ve bunlar üzerine de birçok video yaptım. 2012 senesiyle 2013 senesi Mayıs ayına kadar aşağı yukarı 10-11 ay çalıştım. 15 tane video yaptım. Hayatımda herhalde bir daha tekrarlayamayacağım bir şey. Tekrarlamak da istemem gerçekten. Bir başka bir çalışma şeydi. Benim hayatımda hiç çalışmadığım, yani her zaman oldukça çok çalıştığımı düşünüyorum ama bu başka bir şeydi. Yani gerçekten bir delilikti. Ama çok da zevkliydi. Onu bir daha yapmam ama çok iyiydi. Oradan size bazı bu bir kaligrafi ustası. Bu bir katarakt ameliyatı. Bu Paris'te bir film seti. Sakarya'da bir hapishane. O zaman hala hapishaneye girme izni falan alınabiliyordu Türkiye'de. Mesela bu çok konuştuğumuz şeyde çok düşündüğüm bir şey. Bunu, bu sahneyi filme koymalı mıyım, koymamalı mıyım videoya? Bu bir koğuş cezaevinde. Koğuş da eğer bir film seti yapsanız ve film setine bir kuş kafesi koysanız hapishanede, yanına da bir özgürce koşan at, beyaz at koysanız, dersiniz ki çok ileri gittik ya, bu kadar da klişe olmaz dersiniz, değil mi? Diyebilirsiniz yani. Ama gerçekte bu vardı. Ama ben burada çok gittim geldim, sonunda kullandım. Ama önüyle arkasıyla başka şekillerde bunu biraz belki o kendi sekansı içinde diyeceğim yani. Anlamını yitirtmemeye çalışarak ve dalga geçmeyerek kullanmaya çalıştım. Bu Berlin'de bir robot. Buradaki şey, robotu yapma dedim, hem insan bedenini, insan bedeni üzerinden bizim teknolojiyle taklit etmeye ya da yenisini makine halini yapmaya çalışmamız. Ama bana daha da ilginç gelen, bunu yapma nedenleri endüstride çalışsın ya da şu bu olsun diye değil. Burada esasında dil çalışıyorlar. Linguistics çalışan bölümü Humboldt Üniversitesi'nin. Şöyle bir tezleri var. Teori ile dil bir yere kadar, evet, teori yapılabilir. Ama bedenin tecrübesini objektif olarak kendi içinde barındırmayan her teori eksik kalır. Biz burada robotlar üzerinden sıfırdan bir dil üreteceğiz. Bu robotların da işte bu bacağı, o şeyi, kameralardan gözü var. İki robotu birbiriyle anlaştırmaya çalışıyorlar. Yani bir robot bir programdan dolayı bir şey gösteriyor. Ona bir öylesine bir isim takıyor. Matake diyor mesela. Öbürü de aynı şeyi gösteriyor. O da ona Matake derse, o Matake şeye giriyor. Vokabülere, literatüre, database'e giriyor. Oradan bu şeylerin birbirleri, tabii belli bir dil strüktürü vermişler. Bunların birbirleriyle konuşmasını araştırıyorlar diyelim. Bu onun için bunu çekmiştim. Bu Galatasaray Lisesi, bir okul. Burada tamamen bedenin kanması haline gelmesi. Bu genetik çalışmalar. Bu da çok enteresan bir konuydu. Şöyle bir soru soruyorlar. İsviçre'de, Lozan'da bu. Diyorlar ki bir insanın elinde genetik bir problem olduğu zaman 6 tane parmak oluyor. 4 tane parmak oluyor. Ama hiçbir zaman 5 parmak bir göz olmuyor burada. Niye? Bunu anlayamıyorlar. Yani bize çok, nasıl olur canım, göz burada, parmak burada gibi düşünüyoruz biz, ama bunu bilim çok kolay açıklayamıyor. Burada yaptıkları çalışma insan ayak ve elleri üzerine, yani insan değil de bunlar fareler üzerinde yapıyorlar. Neden bir arıza çıktı mı bedenin bir yerinde, o bölgeye ait bir arıza oluyor. Bunun üzerine çalışıyorlardı burada da. Bunlar da bilim adına hayatlarını vermiş farelerimiz. Bir de insanın tabii ki ölümle ilişkisi çok temel bir yerde benim bütün işlerimde. Bu bozulma, çözülmenin esasında hepsi ölümün çok nazik kelimeleri. Burada Arizona'da cryonics, yani ölen insan bedenlerini -243 derecede donmuş nitrojen içinde, sıvı nitrojen mi, liquid nitrojen içinde baş aşağı tuttukları şeyler var. Ondan var mı bilmiyorum. Yok, koymamışım. Tanklar içinde, eğer işte belli bir para verirseniz siz ölür ölmez bedeninizin yanına geliyorlar, sizi alıyorlar, tankların içine koyuyorlar. Ümit ileride bir zaman sizin tekrar canlanacak olmanız. Çok, bu da çok tabii sembolik ve enteresan bir konu. Orada bunu çektim. Tabii tankları açamıyoruz ama o yeri çektim. Birçok da insan var bunu yapmış. Ama tabii hani neden iyi bir insan ekibinin bunları tekrar canlandırıp hayata... Mesela köle yapabilirler bunları, değil mi? Hani böyle bir inanç da var. Bir de burada da çok enteresan bir sorun var. Niye hemen donduramıyorlar sizi de ölür ölmez? Belli bir şeyden geçmeniz gerekiyor. Çünkü vücudumuzun çoğu su. Çoğu değil, çok büyük bir kısmı su. Su donunca ne olur? Diğer şeylere karşı, diğer şeyler hep küçülür sıvıdan katıya geçtiklerinde. Su büyür halbuki, onun için buz suyun üzerinde yüzer. Bu çok büyük bir sorun bu iş için. Çünkü vücudundaki tüm su büyüyüp vücudun patlatıyor. Bütün her şeyini, yani vücudun içindeki su kendini yok ediyor. Bu cryonics teknolojisi de donduğun zaman bunun olmamasını sağlayan bir teknoloji esasında. Bu bir anatomi dersine girmiştim İstanbul'da. Bir akvaryum. Yine tattoo. Bunu çektim ama bunun videosunu yapmadım. Bu bir cilt bakım falan, yenileme. Bu scarification, bunu yaptım ama sonunda göstermedim. Biliyor musunuz nedir scarification?
İşte bir şey mi koyacağım?
Yok. Belli şeyler, yani kazıyarak vücudunuzun çeşitli yerlerini yara yapıyor ama belli bir şeyle yapıyor. O yarada hep kalıyor. Yani yara yapar. Yani dövmenin bir başka daha serti diyelim. İz kalmasın, belli bir şeyde orayı iz veriyor. Bu bir diz ameliyatı. Bu bir vücut geliştirme yarışması. Burada da çok şanslıydım. Şunu ben seçtim ama yarışmadan önce ve kazandı. Bu inanamayacağınız bir şey. Bakın. Şu vücudu görüyorsunuz. Göbeğine bakın, bacaklarına bakın, yüzüne bakın. 5 gün sonra. Göbeğine bakın. O yarışma sırasında mesela 2 gün su içmiyorlar. Öyle bir çılgınlık yani vücut geliştirme. Gerçekten benim hayatımda gördüğüm en berbat şeylerden biri. İlaçlar alıyorlar falan ve o deriyi kasa yapıştırıyorlar yani. Bütün vücutlarındaki su gidiyor. Yarışma biter bitmez. Ben o yarışmayı çektim, dedim ki sonra da başka bir yere gidip başka bir çekim yapmam lazımdı. O çekimde hazırlanmış, dedim ki ama ben seni çalışırken de çekmek istiyorum. Ne zaman dedi? Yarın gel o zaman dedi. Ben dedim ki yarın gelemem, yarın işte şuraya gideceğim. 5 gün sonra gelirim. Abi dedi, 5 gün sonra benim vücudum 10 kilo fazla olur dedi. Olur mu canım öyle şey dedim. 5 günde 10 kilo ne oluyorsa. 5 günde 10 kilo. Hatta 12 kilo falan almıştı. Çok acayip bir şey. Bu bir çılgınlık. Bu yine şeyi çekerken... Buradan da size eğer evet biraz var, birkaç bir şey göstermek isterim.
Bir şey alacağız mı?
Lütfen. Şunu da, bu biraz çok geldi gözüme ya. Sağ ol. Evet. Birkaç tane bu videolardan size bölüm göstermek istiyorum.
Verildi mi sergilerde?
Efendim?
Verildi mi sergilerde?
Yok, Arter'de göstermiştim.
Thank you.
sen biraz göstereceğim. Bu scarification. Ha, bu Kinbaku, Tokyo'da iple bağlama ustası bu adam. Bunlar 7'şer 8'er dakikalık videolar genelde. Anatomi dersinin
kadavra
sonrası. Burada da böyle paketlemeleri çok hiç beklemediğim bir şey. Yani kadavra zor bulunan bir şey olduğu için tekrar tekrar kullanıyorum. Böyle resmen paketler gibi bedeni hop kaldırıyorlar. Sert işler koymuşum peş peşe. Bu da bahsettiğim beyin ameliyatı.
Ameliyat mı? Işınla verecekler.
Ameliyat. Kafaya delik açıyorlar. Çok az zaman kaldı. Hızlıca bir de son zamanlarda üzerinde çok çalıştığım bir şey. Bu resistans serisinden sonra bu da 20 tane. Yani obstructions 20 oldu. Resistans da 20 oldu. Güzel bir simetri gibi geldi bana. Artık yine bu konulara dair işler yapsam da ona resistans demiyorum. Bu serileri artık biraz rafa kaldırdım. Duruyorlar. Kullanıyorum. Tabii ki işimin bir parçası ve her zaman kullanacağım parçaları. Ama artık bu serilere ait işler üretmiyorum. Bu seride okul, laboratuvar ve hapishane çektim. Ve daha sonra da mekanlar üzerine biraz daha gitmek istedim. Yer, mekan, artist stüdyoları, yazar evleri, terk edilmiş madenler gibi birçok yer üzerine çalıştım. Bunun tabii çok çok açabiliriz. Bu benim için çok önemli bir şey ve son zamanlarda daha da çok yaptığım bir şey. Ama şu anda değil, belki sonra sizin sorularınızla ona girebiliriz. Hızlı bir şekilde bundan da birkaç örnek göstereyim isterseniz. Zaten 2-3 dakikalık bir şey olsa gerek. Ondan sonra...
Birazcık uzatabiliriz desem.
Ha öyleyse şey, tamam.
Yani okay. Acele etmeye gerek yok.
Tamam. Bu cezaevi tabii.
Neresi burası?
Sakarya'da. Ve kaldık gidemedik yani. Kar, böyle bir kar yağmaya başladı. Çok ve benim araba gitmedi tabii böyle bir karda. Misafir edelim sizi dediler. Yok dedik biz. Şeytan doldurur.